Kıymetli dinleyenler, Bir Nefes Sıhhat programından herkese hayırlı günler, mutlu günler programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ve Doktor Fırat Erdoğan'ı hemen programın sahibine takdim ediyorum. Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız, ne var ne yok?
Teşekkür ediyoruz hamdolsun, siz de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben Deniz Doğan Akın. Bugün Doktor Fırat Erdoğan'a soruları ben yönelteceğim. Kendisine refakat edeceğim efendim. Heyecanlıyım. İlk meseleyle beraber izninizle başlamak istiyorum hocam.
Estağfurullah, buyurun.
İlk 1000 gün meselesi efendim, şu anda bilgisayar var karşımda ve ben her yerde çocuklarla ilgili ilk 1000 gün meselesini görmeye başladım. Hocam bu ilk 1000 gün meselesini, bahsini açar mısınız?
İlk 1000 gün, şimdi şöyle, her işte olduğu gibi sağlıkta da bir takım kampanyalara ihtiyaç var. Bazı farkındalıkları arttırmak, bazı konularda halkımızı bilgilendirmek, onların konuya ilgi alakalarını arttırmak için dönem dönem yeni sloganlar bulmak gerekiyor. Hı hı. Anne sütünün önemini uzun süre konuştuk, anlattık. Gebelikteki sağlığın önemini uzun süre konuştuk, anlattık. Ama şimdi bunların hepsini bir arada derleyip toplayalım diye böyle bir konsept oluştu. Bu yanlış anlaşılmasın, bir pazarlama stratejisi değil, bir kampanya değil, bu bir realite. 1000 gün şöyle hesaplanıyor Doğan Bey. Gebelik biliyorsunuz kabaca 9 ay. Üzerinden hesaplanır. 270 güne tekabül eder. 1 yıl 365 gün 2 yaşına gelmiş bir çocukta yaklaşık 730 gün dünyada geçirmiş olur. Çok güzel oturmuş gerçekten, kim bulduysa. İlk 1000 gün dediğiniz zaman bir bebeğin tek hücre halinde annesinin karnına düştüğü günden başlayıp 2 yaşını doldurduğu güne kadar olan zaman dilimi anlaşılıyor. Bu durumun önemi ne? Bu durumun önemi şu: bu dönem evvelden de biliyorduk, İyi geçirilmeli. İyi geçirilirse insanlar daha sağlıklı olur falan, ama daha sonra anladık ki bu iş öyle basit tek cümleyle açıklanacak bir şey değilmiş. Hani eskilerin bir sözü var, işte dedesi ekşi erik yese torununun dişleri kamaşır diye. Gerçekten buna ait çok ciddi kanıtlar var elimizde. Buna ait çok ciddi problemler var elimizde. Maalesef bu çağın problemi bunlar da, çünkü böyle uzun vadeli araştırmalar ancak yapılabilir hale gelmiş. Şimdi diyoruz ki, bir bebek ilk 2 yaşını çok sağlıklı geçirse ömür boyu daha sağlıklı olma ihtimali daha yüksektir falan değil. İlk 2 yaştaki birçok problem ömür boyu ciddi problemlere karşılık geliyor. Bir de eski yıllarda karşılaştığımızdan farklı problemlerle karşılaşıyoruz. Eski yıllarda çocuklar işte beslenme yetersizliği, büyüme gelişme geriliği problemleri yaşarlardı. Şimdi obezite problemi yaşıyorlar. Eski yıllarda enfeksiyonlara bağlı ölümler olurdu. Daha sonra aşılarla bu durduruldu. Şimdi aşı yaptırmayalım diyen bir güruh var. Niye yaptırmadıkları bilinmez. Bunlara ait problemler var. Eski yıllarda doğal ortamlarda kaliteli gıdalar, düzgün beslenme, düzgün yaşama söz konusu idi. Bu doğallık maalesef tamamen bozuldu. Buna ait eksikliklerimiz var. Bunlar doğal olmayan sorunlar olduğu için doğal olan çözümlerle çözülemiyorlar. Böyle olunca bir grup insan da, ya bu doğal bir çözüm değil, niye çocuğuma vitamin vereyim ki diyebiliyor mesela. Buna ait problemler var. İşte bu ilk 1000 günün özelliği şu: başladınız bismillah, 1. gün. Anneden bir hücre, babadan bir hücre, zigot oluştu. Annenin işte uterusuna yerleşti. Bir hücreden başlanıyor. 2 yılın sonunda, yani yaklaşık olarak 1000. günün sonunda bu bir hücre 3 trilyon hücreye dönüşüyor. Bir hücreden 3 trilyon hücre ortaya çıkıyor. Bu konuda merak eden dinleyenlerimiz varsa kadın doğum programlarımızda bunun ayrıntısıyla bahsedilmişti. Bir hücre çoğalıyor, 2 oluyor, 4 oluyor, 8 oluyor, 16 oluyor, çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Hani hacim olarak çoğalmayı, adet olarak artmayı bir derece anlayabiliyoruz, ama işte işin mucize boyutu da bu. O çoğalan hücrelerin bir kısmı neden bilinmez bir gün kendi kendine göz hücresi olmaya karar veriyor. Aynı kök hücreden yola çıkan hücrelerden bir kısmı kalp hücresi oluyor. Bir kısmı tırnak hücresi olup sadece estetiğe faydası oluyor. Bir kısmı beyindeki hayati bir organa gidip yerleşiyor. Ve hepsi buna uygun işler yapıyor. Şimdi en basitiyle şöyle düşünün. Bir kek kalıbında bir deformite oluşturursanız, içine hamur halde döktüğünüz keki, hamuru döktüğünüz kabı diyelim. Bu kaptaki bozukluk o kaptan çıkacak her kekte aynı defekt olarak gözükecektir. İşte kök hücredeki problemler de, farklılaşmamış hücredeki problemler de, oluşacak bozukluklar yıllar yıllar boyu artarak devam ediyor. Bir de programımızın ikinci kısmında değinmeye çalışacağımız epigenetik meselesi var. Bu da genetik üstü genetik demek kabaca Türkçe'ye çevrildiğinde. Bunlarda da dedenin hatalarından torun vebal öder hale geliyor. Dedenin sağlıksızlıkları, dedeye yapılmış hatalı uygulamalar torundan çıkar hale gelebiliyor. Şimdi dediğim gibi burada önemli olan nokta, ilk 1000 gün çocukların anne karnında başlayıp 2 yaşını tamamladıkları güne kadardır. Bu süre zarfında nerelerde hatalar yapılır, nerelerde doğru işler yapılabilir? Öncelikle tabii zararlardan bahsetmek lazım. Yani çocuğa zarar vermeseniz aslında doğal seyrinde zaten her şey yolunda gidiyor.
Nasıl zararlar verebilir peki hocam?
Şimdi şöyle, bir kere ilk 270 günde çocuk ve anne söz konusu. Annedeki bütün artılar çocukta artı, annedeki bütün eksiler çocukta eksi zaten. Anneye nasıl bakalım? Anneye gözümüz gibi bakalım diyeceğiz ama bu da yanlış anlaşılır muhtemelen. Annedeki her türlü eksiklikler çocukta da kendini gösterebilmekte. En basitini söyleyelim. Eğer sağlıklı bir bayan, işte gebe kalmış, çocuk normal, sağlıklı devam ediyor. Maalesef piyasada çok fazla reklamını görüyorsunuz. Şu vitamini de verin, bu proteini de verin, şu özel beslenmeleri.
O biraz satış için galiba hocam.
Fazlasıyla öyle de yine de biz burada topu perinatoloji programımıza atalım.
Biz de reklam seslendirdiğimiz için zaman zaman görüyoruz bunları.
Eyvallah. Perinatoloji programımızda hocamız bu konuda gerekli cevapları vermiş idi zaten. Tamamen sağlıklı iseniz, kanınız normalse, demiriniz normalse ilave demir kullanmanıza gerek yok. İyot düzeyiniz yeterliyse ilave bir şey yapmanıza gerek yok. B12 folik asit düzeyleriniz iyiyse ilave bir şey yapmanıza gerek yok. Ama anne ömrü boyunca vejeteryan beslenmiş. Kırmızı et hiç tüketmemiş. Ya da bulunduğu coğrafya taze sebze meyveye çok müsait değilmiş. Folik asit eksikliği mevcut olan bir gebede doğan çocuklarda nöral tüp bozuklukları diyoruz. Omuriliğin saran omurganın ayrılması, spina bifidalar vesaireler folik asitin normal olanlara göre 8 kat daha fazla gözükebiliyor. Bebek ölümlerinin neredeyse 1/4'ü erken doğuma bağlı. Erken doğumlar ise yetersiz beslenen bayanlarda yaklaşık 3 kat daha fazla gözüküyor. Anne yetersiz beslenirse 3 kat büyük ihtimalle çocuk prematüre doğuyor. Bunlarda da bebek ölümü riski direkt daha fazla. Türkiye'de gebeliklerde en iyi rakamla %60'ında anemi, kansızlık gözüküyor. Gebe bayanların birçoğunda iyot eksikliği var. İyot eksikliği olan annelerden doğan bebeklerin IQ'ları normale göre 12 puan daha düşük.
Bayağı fark varmış.
Annede iyot eksikliği var. Bu anneden doğan bebeğin IQ puanı normal çocuklara göre 12 puan daha geri. 12 puan dediğiniz şey öyle çalışmakla kazanılabilecek bir şey değil. Mümkün değil yani bunu kapatmanız. Onun dışında annede obezite olması, annenin düşük ağırlığa sahip olması bir yana, annenin obez olması da aynı şekilde çocukta ciddi problemlere neden oluyor. Çocuk şişko doğarsa, yüksek tartılı doğarsa obez olma ihtimali diğer çocuklara göre daha yüksek. Ancak bunun tersi de doğru. Çok düşük doğum ağırlıklı çocuklarda 2 yaş civarında catch up yakalama yapıyorlar. Bunların da daha sonra obeziteye daha eğilimli olduğu gösterilmiş. Hollanda'da yapılmış bir çalışma var. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında insanlar ciddi kıtlık görmüşler. Avrupa'nın göbeğinde de. Bu dönemlerdeki gebeliklerden doğan çocuklarda ileri vadede yeme alışkanlığı bozuklukları ve obeziteye yatkınlık gösterilmiş. Böyle olunca hani daha anne karnındayken çocuğun beslenmesi, çocuğun bir takım eksiklerini temin etmesi çok önemli. Bu yüzden birinci basamak, annenin sağlığına dikkat edilecek. Annenin bir, genel sağlık problemi olmayacak. İki, fiziki anlamda kilosu, boyu olması gerektiği kadar iyi olacak. Basit bir iki tetkikle herhangi bir vitamin, mineral eksikliği olup olmadığı tespit edilecek ve bölgeye özel konuşulacak. Belli bölgelerde belli vitaminlerin, minerallerin eksik görülmesi doğaldır, olağandır. Belli bölgelerde taze süte ulaşım zordur. Belli bölgelerde kakao çok bol bulunur. Belli yerlerde kırmızı et çok ucuzdur, bol bulunur. İnsanlar daha az ihtiyaç
duyuyor. Yine coğrafya meselesi araya giriyor değil
mi? Coğrafya meselesi araya giriyor. Bu yüzden annenin durumu bebeğe direkt yansır. Bu bir. İkincisi, bebek doğacak artık. Yani doğuma aşamasına geldik. Nasıl doğabilir bebekler? Ya normal doğumla doğacak ya sezeryan ile doğacak. Maalesef bu dünya üzerinde bir problem. Türkiye'de çok büyük bir problem.
Dünya ne Sağlık farkımız var hocam?
Maalesef çok kötü durumdayız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bir ülkede doğumların %5 ila %15'i sezeryanla olabilir. 85-95'i normal yollardan olmalıdır. Şimdi normal doğum ne demektir? Annenin karnında, uterusunda büyümekte olan fetüs, artık çocuk, bebek büyür, büyür, büyür, büyür. Süre dolduğunda, belli bir hacme geldiğinde çok da açıklanamamış mekanizmalarla doğum eylemini tetikler. Bir fiziksel prensiple doğum başlar. Çocuk annesinin karnından doğal bir şekilde çıkar. Bugün sıkça bahsettik. Kadın doğum programımızda kadın doğumcu abimiz şöyle demişti. Normal doğum adı üstünde normaldir. bir kadın doğumcu ne iş yapar? Sadece çocuk yere düşmesin diye tutmaya yarar orada. Zaten her şey normal olur. Çocuğu yere düşürmeyin yeter. Çocuk, ama biz şimdi bu işleri sonradan anladık. Annenin doğum kanalından geçerken o bölgedeki mikropları alıyor. Bu bölgedeki sağlıklı olması gereken mikroplarla birlikte doğuyor. İşte ilk aşı budur aslında diyorlar. Bu alınan yer işgal eden hücreler daha sonra kendi içlerinde çoğalıyorlar. Çoğalıyorlar. İnsanın mikrop yükünü teşkil ediyor. Vücutta bulunan faydalı mikroplar. Kabaca bir insanın ağırlığının %3'ünün mikroplardan oluştuğu
yani düşünülüyor. Yani mikroplarla mücadele ilk doğumdan sonra başlıyor mu çocukta?
Aslında bu mücadeleydi. Bu bizim mikroplar. Yerli mikroplar, zararsız mikroplar bunlar. Bunlar olması gerektiği yerde bulunurlarsa sindirim de düzgün oluyor. Emilim de düzgün oluyor. Düşmanın gelip yerleşmesi, zararlı mikropların gelip yerleşmesi de mümkün olmuyor. Böyle olunca artık şu aralar, bu şimdilik espri boyutunda ama muhtemelen yarın gerçeklik payı da gözükecek. Aslında insanı beyin mi idare ediyor, bağırsak mı idare ediyor diye bir soru var. Acaba bağırsak da ikinci bir beyin dokusu mudur diye düşünenler var. Hatta beyni bağırsak mı idare ediyor diye düşünen var. Çünkü beyinle bağırsak arasında çok çok çok fazla miktarda sinir yolağı var. Salınan maddeler var. Birçok hormon, birçok nörotransmitter madde insanların bağırsaklarında salınıyor. Şimdi normal doğan çocuk annenin doğum kanalından geçerek bir mikrop yüküyle doğuyor. Diğer çocuk ne yapıyor peki? Diğer çocuk annesinin karnı yarılarak cüp diye çıkarılıp kenara konuyor. Konunca hiçbir doğum kanalı görmediniz, hiçbir faydalı mikrop görmediniz. Doğal olarak zararlı bir mikrop girdiğinde kendisine hop ne arıyorsun burada kardeşim diyecek. Bir yararlı mikrop yok. Yerleşiği yok çünkü bunun. Böyle gidiyor hikaye. İkincisi, bu ilk 1000 günün daha işte 270. günündeyiz. Sezeryen ile doğan bebeklerde bir takım hastalıkların daha fazla gözüktüğü çok net olarak biliniyor. Bazıları ikinci gün, üçüncü gün adı konuyor. Yeni doğanın geçici hızlı nefes alma hastalığı, TTN dediğimiz hastalık. Oldu oldu, olmadı çok şükür diyoruz. Hadi buradan yırttık ama normal doğumla sezeryen arasında sezeryanlarda şu hastalıklar daha çok gözükür. Normal doğumlarda bu hastalıklar daha az gözükür diye yüzlerce çalışma yapılmış. Onlarca hastalığa ait buna ait bilgi var. Ayrıca sezeryen neticede ciddi bir operasyondur. Genel anestezi altında yapılır. Kanamalar, enfeksiyonlar vesaireler riskleri içerir. Evet çocuk doğar iş biter ama Allah korusun annenin kaybedilmesi anne için kaybedilmedir ama çocuk için de büyük kayıplardır yine. Annesiz büyüyen bir çocuk düşünün. O yüzden ilk 1000 günün 270. gününün önemli noktası budur.
Teşekkür ediyoruz hocam. Hangi konuları konuştuk? Şöyle bir toparlama yapalım. Bir Nefes Saat programını dinliyorsunuz. Erkam Radyo'dasınız. Bizi Twitter, Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Doktor Fırat Erdoğan'a sorular yönlendirebilirsiniz efendim. Erkam Radyo'nun Facebook hesabından, Twitter hesabından, mail hesabından her yerden bize ulaşabilirsiniz. Telefonla da ulaşabilirsiniz. Doğum öncesi anne beslenmesinden bahsettik. Erken doğan çocuklardaki sorunlardan bahsettik. Çocuklardaki obezite meselelerinden bahsettik. Ve en son sezaryenle normal doğum arasındaki farklılıklardan bahsettik ve çocuklardaki durumlarından bahsettik.
Bahsettik ama bir şey rakamı söylemeyi unuttuk Doğan Hocam. Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefini söyledik. %5-15 olsun diyor. Şimdi şöyle diyeyim. Afrika'da işler çok yolunda. Çünkü hastane yok, doktor yok, hiçbir şey yok. Sezaryen oranı %3-4. Mükemmel. Kuzey Avrupa ülkeleri genelde sağlık standartları olarak en iyileri bilinir. Çok çalışmışlar. %20'lere kadar indirmişler gibi gözüküyor. Avrupa'nın geneli çok çalışmış. %30'larda. Amerika bu manada sağlığı falan da değil, daha çok ekonomisini düşünür, sağlık ekonomisini düşünür. O gözden çok bastırmış. Mesela normal doğum 1000 liraysa sezeryan doğum 3000 liraya mal olmuş sigorta şirketlerine. Rakamlar afaki, tamamen oran olsun diye söyledim. Onlar da çok uğraşmalarına rağmen %30'dalar şu an. Yani 100 doğumun 30'u sezeryanlı oluyor adamlarda. Olması gereken iki katı kötü durumdalar. Peki Türkiye'de 2015 yılının istatistiğini biliyor musunuz?
Hayır, tahmin.
%60. Türkiye'de maalesef her yapılan 100 doğumun 60'ı, resmi rakamlar 52-54, bu son söylediğim 60 rakamı gayri resmi, daha resmi açıklanmadı ama böyle rakam biliniyor. Bir de kurumlar arası bilgi toplamadan doğan farklılıklar var ama en iyi ihtimalden bahseden %54 diyor. Olması gereken en fazla %15, gelişmiş ülkelerde sezaryen oranı %30, bizim ülkemizde %55. Niye sizce? Niyesi maalesef birçok sebepten dolayı. Bu konuda suçsuz yok. Herkes suçlu. Anneler suçlu. Ben ağrı çekmek istemiyorum arkadaş diyen anneler var. Babalar suçlu. Çocuğumun bilmem ne burcundan olmasını istiyorum diyenler. Çocuğum işte Aralık ayına denk geldi, 5 gün geç doğsun, yarın bedelli askerlik çıkarsa istifade etsin, erken doğsun diyen babalar var. Hekimler suçlu. Normal bir doğum, özellikle ilk gebelikse 21 saat sürer ortalama. Üçüncü, dördüncü gebeliklerde bu süre 3-4 saate iner. Bir sezaryen ise başı sonu en fazla 1 saat sürer. Hastaneler suçlu. Ekonomik kısmına hiç girmeyeceğim. Devlet suçlu. Maalesef böyle iki ucu keskin bıçak olarak devam ediyor. Hem sezaryanın, gereksiz sezaryanların zararlarından bahsediyor. Hem normal doğumun faydalarından bahsediyor. Ama normal doğum diye ısrar edilmiş haklı olarak. Sonunda normal doğumun da belki bir miktar katkıda bulunacağı bir problem olmuş. Bebek doğmamakta, doğamamakta, anne doğuramamakta, doktor doğurtamamakta direnmiş. Bir yerde bir aksaklık var. Kimde olduğunu bilmiyoruz suçun. Doğum uzamış, çocuk doğum kanalında fazla kalmış. Oksijen eksikliğine bağlı beyin problemi yaşamış. Aile ben suçlu muyum diye düşünmeden veya işte suçlu var mıdır? Öncelikle bunu söylemek lazım. Diye düşünmeden direkt doktoru suçlamış. Doktor ve hasta işte mahkemelik olmuş. Devlet bazen o tarafa bazen bu tarafa meyletmiş. Ama sonuçta herkes kendini koruma mekanizmalarına kapılmış. Doktor diyor ki normal doğumda ısrarcı olursam, 1000 bebeği normal doğurtsam uğraşarak, 999'u çok sağlıklı olsa, her şey yolunda gitse, evet bunlar için bana Allah katında büyük mükafat verirler. Ama onun dışında bir maddi mükafatı olmaz. Fakat Allah korusun bir normal doğum ısrarı, normal doğumun da komplikasyonu olarak hiç kimsenin suçu olmaksızın hipoksik iskemik ensefalopati dediğimiz asfiktik doğumla sonuçlanabilir. Bu olabilecek bir şey. Kafanıza taş düşebilir diye yola çıkmamazlık etmediğiniz gibi bundan da kaçınamayacaksınız doğal olarak. Ne oluyor? Doktor kendini koruyor, hasta kendini koruyor, hastane kendini koruyor. Ortaya böyle rezil bir tablo çıkıyor ondan sonra da. Bütün dünyada %15-30, Türkiye'de %60 sezaryen. Sezaryenle doğan bebeklerin ileri vadede daha çok kanser olacakları, IQ'larının daha düşük olacakları, kalp, akciğer, astım, şeker, meker bilmem ne hastalıklarına daha fazla muhatap olacakları kesin kanıtlandı.
Yani yetişkinlik hayatında bayağı sıkıntı yaşayacaklar.
Ciddi diyorsunuz. Sıkıntı yaşayacakları biliniyor ama buna rağmen bir araya gelip bu işi çözemiyoruz. Herkes bir problem çıktığında suçu birbirine atıp birbirine giriyor ve herkes suçlu bulma derdine düşüyor. Yani burada belki eksik olan bir hani tıp mensubu olarak benim değil de diğer programcılarımızın söylemesi gereken takdiri ilahi unutuluyor. Hani doktor tırnak içinde haşa yarı tanrısal varlık olarak iyi doğan çocuk iyi doğar, kötü doğan çocukta doktorun kabahati mutlaka vardır. Kabahati olana lafımız yok. Herkes hesabını versin, o bir şey değil ama bu işin komplikasyon boyutu vardır. Sezeryanda da anne kaybedilebilir, bebek kaybedilebilir, normal doğumda da bu olabilir. Bunların bir kısmı tedbir alınabilir, engellenebilir, daha ciddi çalışmalarla engellenebilir. Ama bir kısmına gücümüz yetmiyor. Bundan da herkesin haberi olması lazım.
Teşekkür ederiz hocam. Şimdi şöyle diyebilir miyiz peki? Bugün biz, yani benim neslim normal doğumla doğdu. Şu an hani 10 yaşında ve ondan daha düşük olanların ağırlıkta hep sezaryenle doğduğu.
Her 10 yılda kabaca 5-10 puan koyabilirsiniz yüzdesel olarak üzerine. Peki, yani 40 yıl önce normal sezaryen oranımız muhtemelen %30'lardaydı
bizim. Bu tip riskleri biz, yani şu an 10 yaşında olan çocuklarda ileride işte kanserden dolayı göreceğiz değil mi? Bunlara tanık
diyen,
edeceğiz.
Meşhur bir Karolinska Enstitüsü vardır. Onlar diyor kanser sıklığı daha yüksek görülecek kesinlikle.
Çünkü bizim babalarımız şimdi Anadolu insanı İstanbul'a geldi. Neticede onlar hep normal doğum.
Kız bazı bir tarlada uzun. Doğdu.
Evet, yani baktığımız zaman da değil mi, köy insanı da niye sağlam? İşte Afrika'da hala insanlar daha güçlü. Bu meselelerin de cevabını almış oluyoruz aslında hocam. Hocam aslında şimdi doğum öncesini konuştuk. Çocuk geldi ya işte sezaryenle ya da inşallah normal doğumla doğdu diyelim. Doğum sonrasında ilk aylarla beraber birazcık başlayalım. Şimdi annelerimiz de bizi dinliyor, muhtemelen yeni annelerimiz. Bebişleriyle beraber bizi dinlerken nelere dikkat etmeliler? Şöyle ufak ufak konuları açalım isterseniz.
Şimdi buradan sonra da mesela bizde tıbbi istatistikleri değerlendirirken bir ülkede sağlıklı yaşam var mı, refah seviyesi yüksek mi diye bakarken yeni doğan bebek ölüm oranları diye bakılır. Bir ülkede bir aydan küçük bebeklerin ölüm oranı işte şu kadarsa bu kötüye alamettir, bu kadarsa iyiye alamettir diye. Türkiye çok şükür yani son 10 yılda neredeyse sayı 1/3'e indirdi. 1/3 oranları azaldı ama hala Avrupa Birliği standartlarının gerisindeyiz. Bu konuda neler yapılabilir diye bir araştırma yapılmış. 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok prestijli bir dergide çıkan şey. Diyor ki dünyada bütün bebekleri emzirebilirsek sadece anne sütüyle ilk 6 ay sadece anne sütüyle dünya üzerinde 1.300.000 çocuk hayatta kalacak.
Oo.
Her şey aynı kalsa, hiçbir şey yapmasak ama becerip emzirebilsek. tüm çocuk ölümleri oranına yaptığı azalma %13. Çocuk ölümleri %13 azalacak. 1 milyon 300 bin çocuk sadece anne sütü alsa yaşayabilecekken abuk subuk katkı maddeleri, gıdalar anlamsız beslenme uygulamalarıyla kaybediliyor. Mesela aşılama, biz aşılamaya da çok önem veririz. Aşılamayla bir yılda hayatta kalmasına yardımcı olduğumuzu ümit ettiğimiz çocuk sayısı 400 binlerde. Hijyenik doğumlarda bu oran gene 400 binlerde. Ha, bunlar da çok önemli ama sadece anne sütü dediğiniz zaman işin rengi çok değişiyor. Emzirme sayesinde bir, annede ciddi faydalar oluyor. Annede doğum sonrası kanamalar azalıyor. Annenin rahminin küçülmesi kolaylaşıyor. Annede yumurtalık kanseri, endometriozis, rahim kanseri bilmem ne daha az gözüküyor. Emzirmenin bebeğe faydaları, emziren anne sütü alan bebeklerde sıklığı azalan hastalıklar deseniz neredeyse azalmayanı yok. Almayanlarda artanlar deseniz onların da haddi hesabı yok. Onu boş verin, aldığı IQ sonuçlarına bakıyorsunuz. Emen çocukların IQ'ları, emmeyen çocukların IQ'ları. En son geçen yıl bitmiş bir çalışma. Dünya üzerinde en meşhur çalışma bu şu anda. En çok bu konuşuluyor. Brezilyalılar bir çalışma yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam 3500 tane çocuğu 30 yıl boyunca takip etmişler. 30 yıl boyunca tek de takip ettikleri şey anne sütü alan almayan, çok alan az alanları gruplamışlar. Bakalım bunlar ne oluyor diye. Anne sütü alanların IQ'ları almayanlara göre 4 puan daha yüksek. Hmm. Yani her şey eşit, biri 90 puan, biri 94 puan olmuş. Enteresan tarafı anne sütü alanlar mesela işte 24 yaşına geldiklerinde üniversite bitirirlerken anne sütü almayanlar bir sene geride kalmışlar. Tam bir yıl fark var eğitimde. Daha enteresan bir taraf Doğan Bey, 30 yaşına geldiklerinde anne sütü alanların aylık gelirleri almayanlara göre %22 daha fazla çıkmış. Anne sütü alan bebekler daha zengin oluyorlar.
Hocam siz her şeyi doğallığa bırakıyorsunuz.
Şimdi doğallığa bırakmadan bu çok önemli, yalnız vurgulanması gereken şey
tabii
şu.
Tabii çok önemli.
Bu an şu an bütün dünyada bu çalışma biliniyor ve kabul ediliyor.
Ama öyle reklamlarda öyle mamalar satılıyor ki ama hocam. Anne sütünü aratmayacak. Mükemmel lezzetli. Bebeğinizi büyütecek değil mi? Yani böyle sloganlarla satılıyor değil mi? Ama kanmayın diyorsunuz siz.
Kesinlikle öyle diyoruz. Bu söylediğim bilgi, bu söylediğim cümle ve rakamlar bir magazin bülteninden alınmış değil. Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden birinde yayınlanmış. Tekrar söylüyorum. Anne sütü alanlar 30 yaşına geldiklerinde %22 daha zengin oluyorlar. Haberiniz olsun.
Oo, ne güzel hocam.
Şimdi anne sütü dışında bu döneme ait ikinci mevzumuz da şu. Özellikle anne sütüyle beslenme ama daha sonra yeri geldiğinde tamamlayıcı gıdaya geçme. Şimdi biz burada bir şey özellikle vurgulamak istiyoruz. İfrat tefrit her yerde kötüdür. Bizde de maalesef ilk günden ya benim sütüm yetmiyorsa, doymuyorsa diyen evhamlı anneler ama öbür tarafta biz sadece anne sütüyle devam edeceğiz diyen ısrarcı ve anlamsız işler yapan anneler var. İlk 6 ay anne sütü kalori ve içerik olarak çocuğun bütün ihtiyacını karşılar. 6 aydan sonra bu oran yavaş yavaş düşer. O yüzden 6 aydan sonra çocuklara ek gıda vermek gerekir. Sadece anne sütüye ısrar ederseniz, eğer 3 yıl boyunca sadece anne sütü verdin derseniz çocuğun ölür muhtemelen.
Oo.
O kadar kötü olur. Ama burada özellikle bir alternatif, bir destek vesaire değil, tamamlayıcı gıda kelimesini seçerek kullanıyoruz. Asıl olan anne sütüyle beslenmedir. Diğerleri bunu tamamlar. Kalori olarak tamamlar. Eksik vitamin olarak tamamlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi annelerin de vitaminleri iyi durumda değil. Anneler de güneşlenmemiş. Anneler de yeterince kırmızı et tüketmemiş. Doğal hayatı yaşamadıkları için anormal sorunlarla karşılaşmışlar. Bunların telafisi yüzünden biz çocuklara vitamin vermek zorunda kalıyoruz. Ha, bunu da bir grup abartıyor. Biz bütün vitaminlerden biraz verelim, ne zarar olacak diyenler var. Bir grup da tamamen geriye doğru dönmüş. Biz hiçbir şey vermek istemiyoruz diyorlar.
Hocam o zaman şöyle mi yapalım? Yani şimdi evlendikten sonra hanımla işte vitaminini iyi tutalım hanımın. İşte bir sene içinde işte güneşlendirelim, bol bol iyi yedirelim, iyi içirelim. Seneye çocuk da ondan sonra iyi gelsin mi diyelim yani?
Net. Şimdi bakın, folik asit eksikliği olan anneden doğan çocukların
check-up'tan geçirelim hanımı.
Tabii onu zaten geçiriyor kadın doğumcular fazlasıyla da.
Tabii tabii.
Abartmamakta da fayda var o işleri de. Şimdi 1000 günün 270 gününü bitirdik. İşte anne sütüyle beslenmeye de önem verirsek ilk 6 ay böyle, ilk 2 sene anne sütü mutlaka alsın bebekler istiyoruz. Bu konuda bir mümkünse bir hekim arkadaştan destek alınır ama olmadığında sağlık ocağındaki arkadaşlarımız da bu konuda fazlasıyla bilgilidir. Doğallığını devam ettirmek şartıyla hiçbir problem yaşamazsınız. Benim şimdi değinmek istediğim ikinci nokta biraz böyle girift olacak mevzu. 270. günün problemine biraz daha geri dönüyoruz şimdi. 270. günde çocuklarla ilgili ne problem yaşanıyor şu anda? Aşı problemi yaşanıyor. Normal şartlarda bizim bir aşı takvimimiz var. Her ülkenin de bir aşı takvimi vardır. Bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak sık görülen enfeksiyonlardan çocuklarını korumak amacıyla. Bunlardan mesela işte Çin'de sarı humma aşısı bütün çocuklara yapılır. Afrika'da falanca aşı bütün çocuklara yapılır. Amerika'da falanca aşı bütün çocuklara yapılır. Ama BCG, tüberküloz aşısı yapılmaz.
Coğrafi konumlara göre aşılar değişiklik
hastalığın
gösterir.
Hastalığın görülme sıklığına bağlı olarak. Burada sıkıntımız şu. Bir ülke aşı takvimini belirlerken belli öncelikleri göz önünde bulundurarak karar verir. Bu memlekete sık görülen hastalıklara karşı aşı yaptırmalıyız diye. Aşı derken aşıdan anladığımız şey şu. Vücuda bir mikrobun zayıflatılmış şeklini ya da bu mikrobun bir vücut parçasını vererek bunu tanıtıp vücudun buna karşı hazırlıklı beklemesi anlamına gelir. Fakat son zamanlarda birçok sebepten dolayı aşı yaptırmak istemediğini söyleyen insanlarla karşılaşıyoruz. Konu magazin gündeminde çokça çıkıyor. İşte bir adam mahkemeye başvuruyor, ben yaptırmak zorunda mıyım diye. Mahkemede hayır istemiyorsan yaptırmazsın diyor ama burada dikkat edilmesi gereken
bir aşı muhabbeti mahkemeye kadar taşınıyor mu?
Taşındı. Rutin aşı zorunlu olmalı mıdır diye. Evet, ben işte Allah korusun falanca hastalığı, şeker hastalığı bende olsa şeker yemeden yaşamak zorunda mıyım kardeşim ben? Atın ölümü arpadan olsun deyip yiyip daha sonra komplikasyonlara bağlı erken ölebilirim. Hesabını kendim veririm. Ama aşı yaptırmak zorunda mıyım cümlesinde maalesef üçüncü şahıslar konuşuyor. Birinci şahıs sessiz duruyor. Etkilenecek konuyla ilgili şahıs çocuk, bebek, yeni doğan bebek. Ama kimse ona sormuyor. İşte bir hekim yapalım diye tutturuyor. Bir ebeveyn yaptırmayalım diye tutturuyor. Bunun doğrusu ne? Bunun doğrusu aslında çok böyle gün gibi aşikar ama niyeyse bazı insanlara anlatmakta zorlanıyoruz. Biz daha sonra ileriki vadede bir müstakil aşı programı yapmayı düşünüyoruz ama şimdi birkaç rakamı vermek istiyorum. Türkiye'de yapılan aşılardan en basitini söyleyelim. Kızamık aşısı. Kızamık aşısının bir meşhur özelliği var. Deniyor ki işte sanıyorum 1998 yılında İngiltere'de bir hekim arkadaş kızamık aşısının otizm yaptığını iddia etmiş. Mesele biraz uzamış. Ya, olur mu olmaz mı ama bilimsel camiada hiçbir karşılık bulamamış. Daha sonra da zaten bir takım hani biz girmeyemişik o gayri ahlaki meseleler yüzünden yazı da piyasadan kaldırılmış. Ama Türkiye'de de hala bunun yankıları devam ediyor. Dünya üzerinde düzenli aşılamalarla her yıl 90 milyon kızamık vakasının engellendiği, 1,5 milyon ölümün de bu sebepten dolayı engellenebildiği düşünülüyor. Dünya üzerinde kızamık aşısı yapma oranı şu an %80'lere yaklaşmış. Bu sayede en az 1 milyon 200 bin çocuk kızamığa bağlı ölümlerden kurtulabiliyor deniyor. Hani böyle geniş zaman kipiyle konuşmak belki çok afaki gelebilir. Ben geçen hafta bir bilimsel toplantıya katıldım. Cerrahpaşa çocuk enfeksiyon hastalıklarının hocası konuşma yapıyor. Adı sanı belli. Yani bir Profesör Ali'den bahsetmiyoruz. Afaki bir şahıs değil bu. Başka bir sebepten dolayı anlatırken sözü gelmişken dedi. Konu zatürrelerin tedavisi konusuydu. Kızamığa bağlı zatürrelerde şöyle tedavi edilir dedi. Sonra hoca baktı ki salonda boş bakan 150 kişi var karşısında. Hani biraz daha kıdemli abilerimiz, ablalarımız, hocalarımız biliyor da bizim nesiller hiç kızamığa bağlı zatürre görmemiş çok şükür. Böyle olunca hoca bir açıklama yapma gereği duydu. Arkadaşlar dedi benim asistanlığımda her ay onlarca kızamık zatürresinden ölüm olurdu. Diyen adamın adı soyadı belli. Merak eden olursa radyomuzdan paylaşırız daha sonra. Bu hoca diyor ki şu an 50 küsur yaşlarda bir hocamızdır. Benim asistanlığım yıllarında insanlar 20-25 yaş arası asistanlık yaparlar veya 30 yaş arası. Yani yaklaşık 25 yıl önce bu memlekette en gelişmiş şehrinin en gelişmiş hastanesinde, yani ise Çemişgezek Devlet Hastanesi'nden rakam vermiyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde her ay düzenli olarak onlarca çocuk kızamığa bağlı zatürreden ölüyor idi. Şimdi döndüm yanımdaki arkadaşıma sordum. Sen kaç tane kızamık gördün bugüne kadar diye. O arkadaş sürekli Güneydoğu'da çalışmış. O yüzden o biraz görmüş. Ama İstanbul'dakilerin %99'u hele biraz daha küçük hastanelerde ihtisas yapan
şehir
arkadaşlarımız
yani.
yok şehir çocukları derken şehir çocuklarına hizmet veren hekim arkadaşlardan bahsediyoruz. Kızamık hastası görmemiş. Hı hı. Şimdi bundan 25 yıl önce bu memlekette her ay en gelişmiş hastanede bile onlarca çocuk kızamığa bağlı zatürreden ölüyordu. Şimdi kızamık hastası görmüyoruz. Seçim sizin, isteyen kızamık aşısı yaptırsın, istemeyen yaptırmasın. İkinci örnek kızamıkla ilgili. Faroe Adaları bilmem duydunuz mu? Hani futbol takımı yüzünden bu aralar meşhur. Faroe Adaları böyle İngiltere'nin daha kuzeyinde uzakta bir ülke. Şu andaki nüfusları 60 bin civarında. 1960 yılında yaklaşık 35 bin kişi yaşıyormuş burada. Bulabildiğim en eski nüfus bu adamlara ait. 1846'da Faroe Adaları'nda bir kızamık salgını olmuş. Bu salgında 2 bin kişi ölmüş. Şimdi bu rakamları niye verdim? 1960 yılında 34 bin kişi yaşıyorsa bir memlekette, 115 yıl önce muhtemelen 10 bin kişi ya vardır ya yoktur. 10 bin kişi en iyi ihtimalle yaşayan bir ülkenin 2 bin nüfusu bir seferde ölüp gitmiş. Niye? Çünkü toplum kızamık hastalığıyla, kızamık aşısıyla tanışmış değil. Şu an mikrobun kendisiyle kazanarak ya da aşılanarak herkes kızamık antikoru geliştirmiş olduğu için bir problem yok. Böyle toplu ölümler beklenmiyor ama bir kapalı topluma girdiğinde aşısızsanız eğer böyle toplumunuzun %20'si haftalar aylar içinde ölüp gidebiliyor gözünüzün önünde. Daha trajik bir örnek çiçek hastalığıdır. Şimdi size sormayacağım hiç siz hiç çiçek hastalığı gördünüz mü diye. Çünkü göremezsiniz ben görmedim. En son 1976'da çiçek hastalığı dünya üzerinde görülmüş. Fakat bilmiyorum ilginiz var mı? Aşık Veysel niye kör olmuş fikriniz var mı?
Doğuştan değil sonrasında
çiçek hastalığından dolayı olmuş. Yaklaşık olarak 1500'lü yıllarda Amerika'da 100 milyon civarında yerlinin yaşadığı düşünülüyor. Bu konuda en büyük zulmü muhtemelen işgalci, sömürgeci, batılılardan, onlara göre doğululardan gördüler ama bir sebebin de çiçek salgınları olduğu söyleniyor ki bu yaklaşık adamların nüfusunun %90'ını götürmüş. 1967 yılında dünyadaki rakam çiçek hastalığına bağlı ölüm oranı yaklaşık 2 milyon kişi. Çiçek hastalığı çok düzgün aşılanmış. Biraz da saf bir mikroba denk geldik herhalde. Hı hı. 1976 yılından beri dünyada çiçek hastalığı yok. Şimdi bir hastalık var. Binler milyonlarca insanı öldürüyor. Öldürmediklerini kör ediyor. Aşı yapıyorsunuz. Bunlar şu an hastalık piyasadan kalkıyor. Siz şimdi çiçek hastası olmak ister misiniz? İstemez misiniz? Ha isteseniz de yok çok şükür. Dünya üzerinden kalktı artık. Kızamıkçıkla ilgili çok dehşet rakamlar var. Şöyle en düzgün istatistikler Amerika'da tutulduğu için maalesef oranın rakamlarını vermemiz gerekiyor. 1964 yılında Amerika'da bir kızamıkçık salgını olmuş. 12 milyon kişi kızamıkçık olmuş. 12 milyon kişi.
Çok ciddi sayı.
Kızamıkçık olmanız çok önemli değil. Kızamıkçık çok şükür öldüren bir hastalık değil. Ancak bu sırada gebe, hamile bayanlar da bu salgına yakalananlar olmuş. Bunlara bağlı 10 bin düşük vakası, 20 binde konjenital rubella sendromu. Şimdi olayı tekrarlıyoruz. Anne kızamıkçık hastalığı görmemiş, aşısını da olmamış. Gebeyken kızamıkçık salgınına denk gelmiş. 20 bin tane bu pozisyonda çocuk doğmuş. Doğan çocuğu hani tarif ederken benim içim cız ediyor. Bunlar sağır. Hiçbir şekilde duymuyorlar. Kataraktan dolayı görmüyorlar. Kalp hastalıkları var. İlerleyen zihinsel problemleri yüzünden tamamı zihinsel özürlü. Oturamayan, kalkamayan, kendi işini göremeyen yatağa bağımlı çocuklar olarak doğuyor. Kızamıkçık hastalığı olup olmamak biraz hani takdiridir. Olursanız olursunuz. Ama kızamıkçık aşısı olmak kolay bir şeydir. Sağlık ocağına giden herkes olabilir. Şimdi insanları ikiye ayırıyoruz. Doğal yollardan kızamıkçık geçirmiş ya da aşılanmış insanlar, geçirmemiş insanlar. Bu bayan, bu kız çocuğu büyüyor, yetişkin çağa geliyor, evleniyor, kendi çocuk sahibi olacak. Bu sırada bir kızamıkçık mikrobuyla temas ediyor. Eğer doğal olarak geçirmiş ya da aşılı ise tabiri caizse mikrop bu bayanın vücuduna çarpıyor ve geri düşüyor. Hı hı. Değilse bu mikrop vücuda giriyor, çocuk doğumsal kızamıkçık sendromuyla doğuyor. Nasıl? Zihinsel özürlü, kör, sağır, kalbi delik, kolu olmayan bir çocuktan bahsediyoruz. Kızamıkçık aşısı olursanız eğer bu risk sıfırdır. Olmazsanız eğer bu risk yüzde veremiyorum ama geçen yıl bütün dünyada 236 bin tane çocuk böyle doğmuş maalesef. 236 bin tane çocuk.
Dünyada hala ciddi.
Şimdi inanç sistemimize baktığımızda ben size şuradan bir yumruk atsam burnunuzu kırsam en çok onu yapabilirim. Bunun da hem dünyada hem ahirette bir cezası var. Peki ben bir ihmalle bir hani böyle affedersiniz hoş bir tabir değil belki ama ukalalık ederek bu aşının ben gerekli olduğunu düşünmüyorum diyen vatandaşlar oluyor. Gerekli olduğunu düşünmüyorsun, yapmıyor. Tabii silah zoru kimse
ben hastalanmam yapmıyor diyenler var ya. Hocam.
Mikrop sizi buluyor zaten, siz hasta olmuyorsunuz. Mikrop sizi hasta ediyor, o başarıyor zaten işi. Böyle bir insan da bu sebepten dolayı doğumsal kızamıkçık sendromlu bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile oluyor. Burnunu kırmanın cezasını sağır, işte kör, zihinsel özürlü bırakmanın cezası ne olur öbür tarafta? Herkes şapkasını önüne alıp kendi karar versin, kendi yapsın. Çocuk felci meselesi var hakeza. 1952 yılında Amerika'da 58 bin çocuk felci vakası.
Bu ağza görmüş. Bir şey damlatıyorlardı.
O işte, o aşı. 58 bin tane çocuk felci hastası kayıtlı. Bunun 1/3'ü, 16 bini sakat kalmış. 16 bin yürüme özürlü insan, 3 bin ölüm. 3 bin ölüm. Çok şükür ben çocuk felci hastası hiç görmedim, duymadım. Göreni görmedim, duyanı da duymadım. Böyle ortadan kalkmış bir hastalık bizim açımızdan. Az daha çocuk felcinden tamamen arındırılmış bölge sertifikası bile alacaktık milletçe. Ama önce Gürcistan sonra Suriye bizi vurdu maalesef. Sınırlarınızın komşuluklarında bu hastalığın görülmüş olması bu sertifikayı almanıza engel oluyor. O yüzden ilk bin günün çok önemli başlıklarından biri de çocukların gereken aşıları mutlaka olmasıdır. Bu konuda belki daha önemli vurgulanması gereken nokta, aşıyı olup olmamaya anne baba karar vermeli midir? Böyle bir yetkisi olmalıdır bilmiyorum. Bu konu yine de tartışılmalı ama en azından anne baba da bir hekime danışarak bu konuda kararını verirse çok daha hayırlı olur kanaatindeyim. En basitinden düşünün, akıllı telefonunuz işte 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 liraya alıyorsunuz. Bozulduğu zaman mahalle içindeki tamirciye bile gitmiyorsunuz. Bunun garantisi kalkar diye. Ya tamirci yanlış bir şey yaparsa diye mutlaka yetkili servise götürme gereği duyuyorsunuz. Hiç akıllı telefonunu internetten Google'a yazarak telefonu nasıl tamir ederim diyen birini görmedim ama çocuğuma aşı yaptırmalı mıyım diye Google'a soran gafil çok gördüm diyeyim. En azından danışacaksa da ismi cismi olan bir mezuniyet diplomasına sahip olan birine danışın. Yaptırmak istemeyen gene de yaptırmayabilir. Jandarma halen şuna engel olmuyor ama bu toprağın üstü var, altı da var, hesap verilecek bir yer de var. O yüzden herkes iyi düşünüp kararını verirse çok daha uygun olur kanaatindeyim.
Yanlış hatırlamıyorsam kıymetli hocam, Murat Göğebakan, rahmetli Murat Göğebakan da çocukken çocuk felci geçirmiş. O yüzden bir engeli vardı diye biliyorum.
Tabii var. Edip Akbayram da öyledir mesela. Düz resimlerinde anlamazsınız ama yürürken aksayarak yürür o da. O da çocuk felcidir.
Böyle bedenin tabii göğüs plandan görünce insan anlayamıyor ama normal yürüyüşünü görünce.
İşte o zamanlar bir şey diyemiyorsunuz.
O yaşlar ya, demek ki o dönemler.
Allah şifa versin, Allah sabır versin. Yani bu o dönem böyleydi imkanlarımız ama devlet silah zoruyla size aşıyı yapmak istiyor. Ben profesör bilmem kimi gördüm Google'a sorarak, ki Google'a nasıl sorulduğunu ve buna nasıl cevabını hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi cep telefonunuzu yetkili servise götürürken çocuğunuzu internetten tamir etmeye kalkıyorsanız ortada ciddi bir problem var demektir.
Teşekkür ederiz hocam. Bize ayrılan saatin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha söyleyecek şeyleriniz var mı? Toparlayacak mısınız yoksa kapatalım mı hocam?
Teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi biz ilk bin güne dikkat edin diye başladık. Henüz bininci güne varamadık ama belki burada şöyle bir konu başlığı açmamız lazım. Veya toparlamak istersek. İşte anne karnındaki 270 gün ve daha sonraki 2 yılda toplam 730 güne tekabül ediyor. İlk bin gün buna diyoruz. Öncelikle annenin sağlığına dikkat edelim. Annenin doğal ve kaliteli bir şekilde beslenip sağlıklı bir gebelik geçirmesine yardımcı olalım. Mümkün mertebe çok çok zorlayarak, farkındalığı artırarak normal doğumları teşvik edelim. Normal doğum sonrası bebeklerimizi kesinlikle sadece anne sütüyle besleyelim. İlk 6 ay, daha sonra tamamlayıcı beslenmeyi de ihmal etmeyelim. Aşılama konusuna özel önem gösterelim. Verdiğim rakamlar, işte bunlar ses kayıtları arşivimizde var. İsteyen tekrar tekrar dinleyebilir.
İnternetten
bu rakamların
dinleyebilirsiniz.
Tamamı da Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinden alınmadır. Prestijli tıp sitelerinden alınmıştır. Hiçbiri bana ait rakamlar değildir. Şahsi görüş beyan etmiyoruz burada çünkü. Aşılama konusuna özellikle önem verelim diyoruz. Buradan sonra bir başlığımız daha vardı aslında bizim ilk bin günle eşleştirmek istediğimiz. Epigenetik bahsi idi. Epigenetik de genlerle alakalı olmayan, bunların üzerindeki genetik faktörler. Hani böyle dededen kalma veballer ödüyoruz bazen. Anadan babadan kalma veballer ödettiriyoruz çocuklarımıza bazen. Hani bu konularda da uyarılarda bulunalım istemiştik. Merak uyandırmayalım. İşte maalesef bu suni ortamda yaşamak, modern toplumda yaşamak, teknolojinin getirdiği zararlar nedeniyle daha genlerimizde oluşmuş bozuklukların çocuklarımıza yansıması gibi bir başlıktı. Ancak bu başka bir programa kaldı artık.
Geniş bir bahis hocam. Onu evet, da bir başka programda inşallah konuşalım efendim. Bugün ilk bin gün konusunu konuştuk. Sonra doğum öncesi annelerin yapması gerekenler, doğum sonrası yapması gerekenler gerekenler. Çocukları obeziteden nasıl koruyabiliriz? Sezaryen mi, normal doğum mu? Anne sütü meselesini konuştuk. En sonda aşılar meselesini konuştuk ve bugünü böylelikle bitirmiş olduk hocam. Veda etme vakti geldi. Efendim, Bir Nefes Saat programında bugün ben Doğan Akın, Doktor Fırat Erdoğan'a yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize saygılar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.